Tanyeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 11. Kaset, 1. Yüz, Sayfa 372. Aman Allah, aman Allah, bütün bağları hopur etmişler. Kim bunlar diye durmadan humurdanarak yürüyordu. Her geldiği yer, geçtiği yerlerden daha beterdi. Aman Allah, aman Allah, Allah Allah, kim bunlar, kim bunlar? Bağın neredeyse yarısını görmüşlerdi. Bağ gittikçe daha kötüleşiyordu. Salkımlar üst üste toprağa dökülmüş, çiğnenmişti. Karşıdan koşarak üç işçi geldi, soluk soluğaydılar. Şükrü Efendi'nin yolunu kestiler. Biz koşarak bağın her yerini dolaştık, dediler. Bizim gördüğümüz yerleri gidip görmeyin ne olursunuz. Bağ diye bir şey kalmamış. Çoğunu kökünden sökmüşler. Hiçbir bağda da bir salkım değil, bir tek üzüm, yaprak bile kalmamış. Hopur etmişler. Dönelim, Şükrü Efendimiz. Dönelim çocuklar. Koşun aşağı. Kaptanları bulun. Sepetleri, küfeleri teknelere yerleştirin. Hemen buradan gidelim. Şükrü Efendi gene yürümeye başladı. Az sonra işçilerine kavuştu. Onlarla birlikte hızla aşağı indi. Her şey teknelere yerleştirilmişti. Gitmek için tekneye bindi, bir süre düşündü. Tekneden çıktı, çınarların altındaki sedire geldi, oturdu. Başını iki eli arasına aldı. Biraz sonra da ötekiler geldiler, karşısına oturdular. Şükrü Efendi elini başından çekti. İşte bunun için bunları bağlara sokmuyorlardı. Her yerde böyle yapıyorlardı da. İnsafsızlar, Allahsızlar, insanlıktan nasiplerini almamışlar. Kusurumuza bakma Şükrü Efendi, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Doktor Salman Sami, kim olabilir bunlar Şükrü Efendi? Şükrü Efendi, bana ne soruyorsunuz? Bu bir öç alma doktor. Yarına kalmaz, kim olduklarını önce sen öğrenirsin. Sağlıcakla kalın. İnşallah zeytinliği bu hale getirmezsiniz. Onu hepsi birden kalkıp iskeleye kadar uğurladılar. Tekneler uzaklaştıktan sonra çınarların altına geldiler. Daha sedirlere oturmadan Doktor Salman Sami, Şükrü Efendi inşallah zeytinliği bu hale getirmezsiniz demekle ne demek istedi? Yani biz mi getirdik bağları o hale, ne demek istedi? Yakında hırsızların kim olduklarını ilk önce sen öğrenirsin dedi bana. Ne demek istedi? Hırsızların başı sensin mi demek istedi? Haşa muhterem doktor bey, dedi Poyraz. Haşa efendim, onların kim olduklarını ancak sizin gibi feleğin çemberinden geçmiş bir kişi bulabilir demek istedi. Belki de bu canavarları ilk olaraktan siz bulacaksınız demek istedi. Doktor Salman Sami konuşurken içeriye bir sevinç yumağı olmuş ağa efendi düştü. İyi ki buradasınız Vasili, dedi. Elindeki zarfı Vasili'ye verdi. Mektubu çıkar da zarfın içinden benim buradaki çok değerli, kıymetli arkadaşlarıma oku. Onlar her zaman benim derdime ortak olmak insaniyetliğini gösterdiler. Şimdi de neşemiz onları neşelendirsin. Vasili mektubu Türkçe'ye çevirerek okudu. Mektup ağa efendinin hapisteki general arkadaşından sıcak, kardeşçe bir mektuptu. Beni mahpushanede daha fazla tutamayıp koyverdiler. Bu kadar ahbabımız, dostumuz vardı. Onlar senin sürgünlüğünün önüne geçemediler mi diye soruyor. Şu da mı, bu da mı geçmedi diye bir takım atlar sayıyor. Yakında seninle önce Girit'te, sonra Atina'da buluşacağız diyordu. Mektup bitince oradaki herkes bir gülme nöbetine tutuldu. İçi kan ağlamasına karşın Poyraz bile gülüyordu. Ağa efendiyi herkes teker teker elini sıkarak kutladı. En coşkulu kutlamada Poyraz'dan geldi. Poyraz'ın içi bir kan ağlıyor, bu mutluluktan deli oluyordu. Ertesi sabah Tanyeri horozları ötüşür, seher yeri eserken nişancı iskeleye geldi. Ahmet teknede yatıyordu. Ahmet'e seslendi. Ahmet, buradayım ustam, dedi. Giyindin mi? Hemen giyinip gelirim ustam. Az sonra teknenin küçük kayığıyla Ahmet geldi. Buyur ustam, dedi. Gel hele Ahmet, gel hele. Bu sabah bu ada bir hoş kötü kokuyor. Senin de burnuna pis koku geliyor mu? Ahmet, geliyor ustam, geliyor. Pis bir koku geliyor. Denizden gelmesin Ahmet. Ahmet denize döndü. Denizden esen ince yeri kokladı. Yok be ustam, deniz mis gibi kokuyor. Ahmet kendi yöresine birkaç kez dönerek, deniz mis gibi, deniz gibi kokuyor. Ustam, bu pis koku adadan geliyor ustam. Nişancı konuşmadan arkasını döndü gitti. Çınarların altına oturdu. Ahmet de geldiği yanına oturdu. Kokular bir geliyor bir duruyordu. Ahmet bugün balığa çıkmayacağız. Kokunun nereden geldiğini anladım. Sen git tekneye uyu. Horozlar sustu. Neredeyse tan yerleri ışıyacak. Ben de eve gideyim. İstersen beraber gidelim de evde kahvaltı yapalım. Olur ustam. Eve gittiler. Sultan erkenden kalkmış, kahvaltıyı çoktan hazırlamıştı. Tan yerleri ışıyordu. Evin içini çayın kokusu almıştı ya, dışarıdan da bir sası koku geliyordu. Bu ada hiç kokmuyordu nişancı. Ne oldu senin adana böyle? Böyle kokular insanın kusacağını getirir. Adadır, kokar, dedi öfkeyle nişancı. Varsın koksun, dedi sultan. Bizim köyde de, biliyorsun, bir yel vardı. O esince bütün köy kokardı. Biliyorum. Bizim köy kokardı, kokardı ya, her kayanın dibi bir ayak yoluydu. Herkes götünü taşla silerdi. Burada evlerin içinde ayak yolu var. Yıkanacak ibrik yanlarında. Çok şükür, ayak yolu evin içinde, suda ibrik de. Çok şükür, çok şükür Allah'ıma. Güzel bir kahvaltı yaptılar. Sofrada bal bile vardı. Adanın balından değil, sultanla torunlar geldi geleli, sofradan bal eksik olmuyordu. Ahmet, ben Poyraz'a gidiyorum. O daha kalkmamışsa ben onu bir narada uyandırıp kaldırırım. Ben de balığa çıkarım, dedi Ahmet. İyi yaparsın, dedi nişancı. Poyraz'a gitti, onlar çoktan uyanmışlar. Vasili de gelmiş, Lena'na da masada oturmuşlar, kahvaltı ediyorlardı. Afiyet olsun, biz de kahvaltıyı bitirdik, buyur otur. Arkadaki koltuğu gösterdi. Kendi de nişancının oturduğu koltuğun yanına oturdu. Nişancı, olup bitenden haberin var mı? Ne olmuş, diye sordu Poyraz. Senin burnun hiç koku almıyor mu? Ya arada kötü kokular geliyor, geliyor ya, hemen de gidiyor. Nedir o? Vasili, bu adada ben böyle pis koku hiç koklamadım şimdiye kadar. Kıyıya bir öküz, bir at, bir deve leşi vurmuştur diye düşündüm. Önceki gün erkenden kalktım, bugüne kadar adanın kıyısını dolaştım, hiçbir leş görmedim. Bundan sonra da bütün adayı dolaşıp o leşi neredeyse bulacağım. Hiç zahmete girme arkadaş, dedi nişancı. Hiç yorulma. Zaten kıyıları dolaşa dolaşa yorulmuşsun Vasili. İnsan bir kokunun arkasında hiç bu kadar düşer mi arkadaşım? Yazık değil mi sana? Az sonra gider kokuyu buluruz. O deli doktorun yanında tabancası, şişelerinde zehiri var mı? İşte şimdi yandık. Şükrü Efendi ne demişti? Aklınızda mı? Ne demişti? Anadolu muhacirleri için demişti ki, o bölge insanları onları bağlarda da değil çalıştırmak. Onların yüzlerini görmek istemiyorlardı. Bir bağa girmesinler, topladıklarının üç mislini yiyorlardı, demişti. Duymuştuk. Haydi yine öyleyse, kokmuş leşimizi görmeye gidelim. Gidelim, dediler. Önde nişancı, arkada ötekiler yola düştüler. Nişancı o kadar hızlı yürüyordu ki, Poyraz'la Vasili arkasından zor yetişiyorlardı. Birkaç ev geçtikten sonra nişancı koyu kahverengi bir evin bahçe duvarının önünde zınk diye durdu. Ötekiler de onun yanında durdular. Bahçenin her yerinden, kurumuş domateslerin içinden kokular geliyordu. Birbirlerine bakıştılar. Poyraz, çok kokuyor, dedi. Vasili yüzünü buruşturarak, çok, dedi. Nişancı, ötürük, dedi. İçleri çürümüş. Ötürük de bu kadar kokar mıymış? Vasili, içleri çürümüş. Üçünün de yüzü buruşmuştu. O evi geçtiler, yan yana uzamış giden evlere geldiler. Bahçe ağlarının önünde durdular. Her yandan dayanılmayacak kokular geliyordu. Kurumuş domateslerden çıkan kokular burunlarının direğini kırıyordu. Poyraz öne düştü. Mendilini çıkarmış, burnunu tutmuştu. Kokular azalıncaya kadar koşar adım yürüdü. Denizin kıyısına kadar geldiler. Poyraz karmakarışık bir yüzle, ''Doktorlara gidelim. Belki de bir salgınla karşı karşıya kalacağız.'' Dumlu Pınar Meydan Muharebesi'nin söylediklerine göre meydan üst üste sırt sırta yatan askerlerle dolmuşmuş. Ölülerden öyle kokular yayılıyormuş ki kokuyu alanlardan bir kısmı hemencecik ölüyorlarmış. Vasili, ben orada bulundum, biliyorsun. Poyraz, ben de duyduğumu söylüyorum. Sen orada bir şeyler yapıyordun değil mi? Amele taburundaydım, sırtımda Yunan askerlerinin ölülerini taşıyor, götürüp bir dereye atıyorduk. Koku hışım gibiydi. İnsanın ciğerini deliyordu. Sırtımdaki ölüyü yere atıp dağlara kaçmasaydım az daha kokudan boğulup ölecektim. Gözlerimin önünde korkudan boğulup çok ölen oldu. Şimdi biz de Karınca Adası Meydan Muharebesi'nde kokudan boğulup da mı öleceğiz? Allah göstermesin öyle günleri, dedi Vasili korkuyla. Konuşarak doktorlara kadar gittiler. Doktorlar yerlerindeydi. Bir ara yanlarından yetip giden kokudan, boğulmaktan, tatlı canını zor kurtaran nişancı, doktorlara az önce sığınmış, daha konuşamamıştı. Doktor Salman Sami, buyurun buyurun oturun. Doktorlar ayağa kalkıp onlara yer gösterdiler. Onlarla birlikte orada yabancı bir delikanlı da vardı. Muallim Bey'i mektebimiz için göndermiş Vali Bey. Ona biz de yardım edecek, ders vereceğiz. Poyraz Bey de, Baytar Bey de zamanla mektebimizin muallimleri olacaklar. Vasili, acaba muallim Sıtkı Bey'e okulu gösterebilirler mi? Sıtkı Bey ile Vasili kalkıp gittiler. Biraz kendine geldikten sonra Poyraz, size maruzatımız var doktor beyler, dedi. Nedir o? Her şey başından sona kadar bir Poyraz anlattı, bir nişancı aldı, bir Poyraz aldı, anlattı. Doktor, daha önce durumu anlamıştım ya, şimdi daha iyi anladım. Şükrü Efendi'nin anlattıklarını, Anadolu muhacirleri bağların yanına kimse yaklaştırmaz dediğini. Demek Şükrü Efendi bizden ayrılıp giderken bağları kimlerin o hale getirdiğini biliyordu. İlk olarak da sen öğreneceksin dediğini hatırlıyorum. Yalnız ötürmek, ötürük olmuşlar diyorsunuz. Ötürmek ne demek? Nişancı sözü aldı. Siz ishal diyorsunuz, biz ötürük diyoruz. Onlar koskocaman bağları nasıl hopur etmişler. Bir saldırmış, bir saldırmışlar, ne kadar üzüm varsa hepsini gövdeye bir indirmiş, pir indirmişler. Karınları davul gibi şişmiş. Bizim adaya gelenlerin bağı hopur etmeleri, bu hale getirmeleri bir günün, iki günün işi değil. Bunlar günlerce bağın üstünde dövünmüşler. Demek bizim bu işten hiç haberimiz olmamış. Hopur ne demek? Bir ormanın ağaçlarını kökünden sökmek, gövdesini, dallarını, yapraklarını, hiçbir şeyini bırakmamak, ağaçların altındaki eğrelti otlarını bile biçmek, bir ormanı, bir bağı çöle çevirmek, bir varmış, bir yokmuşa döndürmek. Amenna, bizim adanın bağını hopur etmişler. Bu insanlar bizim adayı da bütünüyle hopur etmesinler. Hadi kalkın da şu hopurculara gidelim. Hepsi birden kalktılar. Önde Salman Sami, arkada ötekiler yola düştüler. Salman Sami öfkeliydi, homurdanıyordu. Evlere geldiler. Poyraz, burada duralım beyefendi, dedi. Kokuyor. Salman Sami durdu. Kokuyor. Burun delikleri bir açılıp bir kapanıyordu. Kokuyor. Yürüdü. Şimdi daha çabuk yürüyordu. Daha çok kokuyor. Daha, daha kokuyor. Bir bahçenin ağlının, bahçe duvarının önünde duruyor. Bahçeye bakıyor, homurtuyu kesiyor, kokuyor, kokuyor, kokular arşa çıkıyor. Bunların mideleri çürümüş, bütün leş gibi kokuyor. Yine yürüyor, az sonra bir bahçe duvarının önünde duruyor, homurdanmayı kesiyor, burnumun direği sızlıyor, sızlıyor diyerek yürüyordu. Sonunda bu kokular ciğerlerimi ağzımdan getirecek, bütün vücudum kokuyor, kokuyor. Çanakkale'de ve burada çok ayak kokusu kokladım. Hiçbir koku buradaki koku kadar ciğerimi yerinden böylesine sökemedi. Kokuyor, kokuyor, dedi. Geriye döndü. Koşarcasına yürürken tökezlendi ve o tökezler tökezlemez Poyraz koluna girdi. Doktor bey, dedi. Biraz daha dayanalım, koku sahasından uzaklaşırız. Biraz sabır doktor bey. Gittikçe koku sahasından uzaklaşıyorlar, uzaklaştıkça da yavaşlıyorlardı. Doktorların muayenehanelerine geldiklerinde hiçbirisinin yürüyecek hali kalmamıştı. Doktor Salman içeriye girer girmez doğru ilaç raflarına gitti, ilaçlara tek tek baktı. Yok, bunca kalabalığa yetecek kadar burada ishal ilacı yok. İlaç olsa da neye yarar ki? Doktor Halil Rifat sordu. Suları kaynatıp bol bol su içsinler, ne diyorsun? Çeşmenin suyu çok temiz, kaynatmasalar da olur efendim. Başka ne tavsiye edersin Halil? Yağsız pirinç pilavına ne dersin? Buralarda pirinç yok efendim. Satın alamaz mıyız kasabaya Kadri Kaptan'ı göndersek? Bu kadar insana yetecek pirinci kasabada bulamayız. Bulamayabilir miyiz? Poyraz, malum haliniz efendim. Anadolu'da hemen hemen pirinç yemezler efendim. Hiç mi yemezler? Hemen hemen hiç yemezler. Başka verilecek bir şey düşünüyor musun Halil? Düşündüm efendim. Nedir o? Patates efendim. Pirince bakarak daha da ucuz. Patatesin bu kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Nişancı doktorların konuşmalarına karıştı. Doktor efendim, dedi. Ben Kaçaklığımda Anadolu'yu baştan başa geçtim. Anadolu'da aylarca, yıllarca kaçak kaldım. Anadolu'nun insanları bir adamın asker kaçağı olduğunu bile bile ona kanatlarını gerer. Kimi yerlerde kaçaklara ermiş gözüyle bakarlar. Anadolu'nun kimi yerlerinde de kaçağı yakalar, hükümete teslim ederler. Yahu nişancı, sen pirinci ya da patatesi konuşmayacak mıydın? Kusura bakma doktorum, yaşlanınca insanın çenesi düşüyor derler. Demem o ki, Anadolu'da her köyde, kasabada kazanlarla etli patatesle bulgur pilavı yapılır. Pirince gelince, o da zenginlerin, beylerin, ağaların evlerinde pişirilir. O da binde bir. Anlaşıldı nişancı. Sağ ol binbaşım. Şimdi biz de Kadri Kaptan'ın eline adanın bütçesinden patates parası vereceğiz. Çuval çuval patates alsın, teknesini doldursun. Yarın sabah kuşluk vaktinde burada olabilir mi acaba Kadri Kaptan? Can isterse olabilir. Şimdi, hemen şimdi bana çağırın onu. Hemen doktor bey, dedi. Hüsmen Ağa ayağa kalktı, dışarıya çıktı. Çıkar çıkmaz da geriye döndü. Geliyorlar doktor bey. Kim gelenler? Hüsmen çabucak yeniden dışarıya çıktığı için doktorun bu sorusunu duymadı. Nişancı, kim olacak, dedi. Ötürgenlerden başka kim olacak? Bu kadar gürültü, patırtıyla gelenler. Az sonra gürültü çoğaldı, sonra bir ara durdu. İçeriye kadar kadın, erkek, bir kalabalığın konuşmaları geldi. İçeridekiler, başta Doktor Salman Sami, hep birlikte dışarıya çıktılar. Kalabalık denizle muayenehane arasında kadın, erkek, çoluk çocuk doldurmuştu. Nişancı içeriden bir sandalye aldı, geldi, üstüne çıktı. Komşular, hoş geldiniz. Adamıza sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz bizim başımızın üstünde yeriniz var. Böyle 7'den 70'e kadar toplanıp buraya ne için geldiniz? Bir eksiğiniz, bir dileğiniz mi var? Şu yanımda duran kişi Doktor Binbaşı Salman Sami'dir. Şu solumdaki de Doktor Halil Rıfat'tır. Bunların ikisi biz İngilizlerle çarpışırken onlar da hastalarımıza, yaralılarımıza bakıyorlardı. Sonra bu doktorlar da yaralanınca öteki doktor arkadaşları iyi ettiler. Bunları da kumandanları buraya gönderdi. Şu buraya gelirken gördüğünüz yıkık büyük yer bu adanın kilisesiydi. Ordu, burası Çanakkale'ye yakın olduğu için bu kiliseyi hastane yaptı. Yaralananları da buraya gönderdi. Uzun sözün kısası, doktorlar burada çok çok yaralı iyileştirip memleketlerine gönderdiler. Diyorlar ki, buradaki doktorlar gece gündüz dinlenmeden yüzlerce, binlerce askeri iyileştirdiler. Bu adanın kadınları, erkekleri de burada doktorların yanında askerlere baktılar. Doktor Salman Sami, yeter arkadaş, yeter nişancı, dedi. Biz o günlerde sağ kalırsak, dedik Doktor Halil Rıfat Bey ile birbirimize, bu adaya gelip ömrümüzü burada tamam edeceğiz. Bu cennet adaya geldik. Siz de hoş geldiniz. Hepiniz toplanıp gelmişsiniz. Bizden bir isteğiniz mi var? İçinizden biri şuraya, önüme gelsin, bana isteğinizi anlatsın. Uzun boylu, lahuri şal kuşaklı bir kadın kalabalığın arasından sıyrıldı, doktorun yakınına kadar geldi, kalabalığın arasında durdu. Pürçekleri apaktı ve burnunda çok güzel işlenmiş bir hırızma vardı. Bizi buraya gönderdiler, sağ olsunlar. Ha, adımı söylemeyi unuttum, bana Karaca Elif derler. Siz de bizi iyi karşıladınız. Biz memleketlerimizden, bizim askerler bozulunca kaçtık kaçalı, yıllardır bizi insan yerine koyanlar sizler oldunuz. Biz ne yaptık? Bizi hiçbir bağ ırgat olarak sokmadıkları, bizi bağların yanından geçirmedikleri için, boğazımızdan da bir tek üzüm tanesi geçmediğinden, çocukların bulduğu bağa bir saldırdık, bir saldırdık. Hiç durmadan her gün, her gece üzüm yedik. Hepimiz de ötürgen olduk. İçimiz dışımıza çıktı. Geldiklerinden bu yana kalabalığın içinden bir takım erkekler, erkek çocuklar ellerinde uçkurları, bir takım kadınlar, kızlar ellerinde etekleri, kalabalığı yararak deniz kıyısından ilerideki ılgınlara koşuyor, oralara ötürüyorlardı. Kimilerinin ötürük sesleri buradan duyuluyordu. Ilgınların arasına kaçıp ötürenlerin ardı arkası kesilmiyordu. Biz ne bilelim bağın adanın bağı olduğunu, biz ne bilelim bağların bizim de malımız olduğunu. Sahipsiz sandık, bağın içinde gece gündüz döğündük, üzümden başka hiçbir şey yemedik. Ne yapalım, üzümler çok tatlıydı, yedik yedik şiştik, biz ne bilelim, hepimiz ötürgen olduk. Bu ötürgenlik imdadımıza yetişmezseniz hepimizi öldürecek. Sahipsiz bir bağ bulduk derken bağa abandık. Biz ölümcül hasta ötürgen olduk. Hem adanın üzümlerini hopur edip kökünden kuruttuk, hem de hepimizin uçkuru elinde ılgınlığa koşuyor, sizden çare bekliyoruz. Şimdi ben konuşurken kendimizi tutuyoruz. Şu sizin konuşmanız bir bitsin, hepimiz soluğu ılgınlığın içinde alırız. Siz de kokudan adanın içinde duramazsınız. Bize ilaç. Ne olursunuz doktor beyler, iyi ettiğiniz, iyi edemediğiniz o askerlere bizler doğurduk. Bizler besleyip büyüttük. Ne olur bize ilaç. Doktor Salman sesi çatallaşarak, beni iyi dinleyin. Biraz sıkın dişinizi, sonra gider istediğiniz kadar ötürürsünüz. Çeşmeden su alacak kaynatacaksınız. Çeşmenin suyu o kadar temiz ki kaynatmaya gerek yok. Bol bol, hiç durmadan, sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar su içeceksiniz. Bir de patates yiyeceksiniz. Patates nerede diyeceksiniz? Salih Efendi'ye sordum. Onun dükkanında yalnız bir çuval patates var. Şimdi Kadri Kaptan'ı kasabaya gönderiyorum. Kasabada ne kadar patates varsa teknenin ağzına kadar doldur, al getir diyeceğim. Yarına patatesleri bize yetiştirir Kadri Kaptan. İyi çocuktur. Yarın kuşluk vaktine kadar patatesleri bize yetiştirir. Ya ilaç? Diye sordu Karacaelif. En iyi ilaç gece gündüz su içmek, bir de patates yemektir. Patatesi haşlayıp tuzlayacak, yağsız yiyeceksiniz. Ötürüğünüz duruncaya kadar böyle sürecek. Bir de pirinç diyeceğim ya, kasabada bu kadar insana yetecek pirinç yok. Olsa da çok pahalı. Bir de yağsız pirinç pilavı çok tatsız olur. Durdu, soluk aldı. Bir dakika bekleyin, dedi. Hep birden kalabalıktan sesler. Hiç bekleyemeyiz. Üstümüze ötüreceğiz. Üstümüz başımız ötürük içinde kalacak. Bize izin ver. Gider denizin kıyısına ötürürüz. Dalgalar alır ötürüğümüzü götürür. Bu cennet adamız da kokmaz. Sizin de burnunuzun direği kırılmaz. Çabuk gidin. Ötürür ötürmez de hemen gelin. Size söyleyecek sözlerim daha geride. Çabuk çabuk. Çabuk dağılıp ötürüp ötürür yine gelin. Göz açıp kapanıncaya kadar dağıldılar. Hemencecikte ötürüp uçkurlarını bağlaya bağlaya geldiler. Doktor Salman Sami'nin önünde durdular. Doktor Salman önündeki kalabalığa baktı, baktı, sevecen bir sesle, ''Hiçbiriniz sormadınız, buralarda ayak yolu var mı?'' diye. ''Olsa bile bu kadar insan bir iki ayak yoluna ötürürse, kuyruğa girseniz sıra son insana ancak 3 gün 3 gece sonra ya gelir ya gelmez. O zaman da belki en az 5-10-20 kere donunuzu, şalvarınızı doldurursunuz. Evlerinizin hepsinin içinde ayak yolu var. Siz hiç evlerinizdeki ayak yoluna gittiniz mi? Birkaç ses birden. Biz ayak yoluna gitmeyi ne biliriz? Bir evin içinde hiç ayak yolu olur mu? Olsa da biz evin içindeki ayak yoluna hiç gider de ötürür müyüz? Ayıp değil mi? İnsan hiç evinin içine sıçar mı? Bu kadar güzel konakların içine gider de ötürür müyüz? Hükümet bize verdi diye utanırız. Osmanoğlu padişahlarının otağlarının saraylarının içine ötürürmüş gibi oluruz. Yok yok, böyle bir iş olamaz. Padişahın altın tahtına hiç kimse hiçbir iş yapamaz. Hem de ötüremez, sıçamaz, ayıptır. Yani işiyemez bile. Biz evlerimizin içindeki ayak yoluna kışta kıyamette de giremeyiz. Peki anladık. Peki bu kadar patatesin parasını kim verecek diye sormadınız. Sormadık, dedi Karacaelif. Bizi borçlandıracaksınız sandık. Adanın parasından verdik. Adanın parası var. Hasta olanlara ilaç parası, aç olanlara yiyecek parası vermek için ayırdık. Sonra bu parayı nasıl kazandıklarını, iyi bir adam olan Şükrü Efendi'nin onlara kabala aldığı incir, üzüm, nar karşılığı ummadıkları bir para verdiğini, parayı böyle günler için sakladıklarını anlattı. Üzüm bağları da hopur olmasaydı paralarının daha çok olacağını söyledi. Karacaelif, doktor paşamız, dedi. Hazır elinizdeymişken bize çay da aldırsanıza. Hepinize dua eder, gelecek yıl bağlara gözümüz gibi bakarız. Olur, dedi doktor. Kadri Kaptan daha gitmediyse ona para verir, hepinize çay da şeker de aldırırım. Yalnız çaya şeker koymasanız daha iyi olur. İyileşince ağız tadıyla çaylarınızı içersiniz. Kadri Kaptan burada, dedi nişancı. Seni bekliyor doktor bey. Biraz daha beklesin, dedi doktor. Ardından kalabalığa döndü. Sizi burada hasta hasta beklettim, kusura bakmayın. Bu yıl bilmeden bir kusur işlediniz. Canınız karnınız sağ olsun. Gelecek yıl hep birlikte bağlara gözümüz gibi bakarız, olur biter. Çok üzüm yemekten sonra olan ötürük çabuk geçer. Çabuk geçmesi içinse çok su içeceksiniz, bunu unutmayın. Eğer evinize kurutarak kışın hoşaf yapmak için bağlardan üzüm getirmişseniz, Vasili kardeşimiz size üzüm kurutmayı öğretecek. Haydi, güle güle, üzümleri yediniz, helali hoş olsun. Haydi, hepinize geçmiş olsun. Amenna, yedik doktor, dedi Karaca Elif. Çok şükür yedik, temiz suyla, şekersiz çayla, patatesle yakında iyi oluruz. Bol bolamadı, üzüm yedik ya. Birkaç gün içinde herkes iyileşti. Vasili onlara nasıl üzüm kurutulacağını öğretti. Salih Efendi'den aldıkları hasırların üstüne, balkonlara, bahçelere üzüm sergenlediler. Bu kış nasıl geçerse geçsin, herkesin evinde kuru üzüm olacaktı. Sonbahara doğru Şükrü Efendi bir takım arkadaşlarıyla adaya geldi, zeytinliğe çıktılar. Geldiler, çınarların altına oturdular. Adalılar onun başına yığıştılar. Öyle bir zeytininiz var ki, bütün bu kıyılarda, burada, İzmir'e, Edremit'e kadar böyle bir zeytinlik yok. İnşallah zeytinlik de bağlar gibi bir kazaya uğramaz. Karaca Elif, uğramayacak. Ne işimize yarar ki kara zeytin? Siz zeytin toplamadınız mı hiç? Ya toplamadık da ne yaptık? Biz buralara geldik geleli hep zeytin topladık. Hepimiz çocuklarımız bile zeytin toplama ustası oldular. Bizi bağlara sokmayanlar, bizi bağların yanından geçirmeyenler zeytin toplatmak için bize her gün yalvar yakar oldular. Öyleyse bu güz kendi zeytininizi de siz toplayacaksınız. Zeytin sırıklarınızı, sepetlerinizi, her bir şeyinizi hazırlayın. Unutmayın, bu sefer kendi malınızı kendiniz toplayacaksınız. Hiçbir zayiat vermeden. Bir tek zeytini bile esirgeyerek. Şükrü Efendi birkaç sefer gene geldi. Güzün sonlarına doğru karınca adadılar onu beklemeye başladılar. Güneşli, apaydınlık bir günde de Şükrü Efendi'nin tekneleri iskeleye yanaştılar. Bütün köy iskeleye indi. İskeleye çıkan Şükrü Efendi, haydi bakalım zeytinciler, teknelerden sepetleri, sırıkları, fıçıları, çuvalları indirin, sonra da yanıma gelin. Hepsi birden teknelere koştular, tekneleri boşalttılar. Teknelerden indirdikleri, daha önce kullandıkları, bildikleri araçlardı. Bir de yepyeni bir kantar indirdiler. Şükrü Efendi tekneden 5 kişiyle inmişti. Adalı işçiler teknelerdeki işlerini bitirince Şükrü Efendi, "Gelin bakalım," dedi. Hemen başına toplaştılar. Sağ yanındaki sol kolu dirsekten kopmuş delikanlıyı gösterdi. "Bu katiptir. Herkesin topladığını deftere yazacaktır. Size okka başına toplama parası vereceğim. Buralarda böyle bir usul yok ya, ben sizin için icat ettim." Sol yanındakini gösterdi. Bu da kantarcı. Kantarcı topaldı. Yaylana yaylana yürüyordu. O da katip gibi Çanakkale Savaşı'ndan kurtulan az kişilerden biriydi. Arkada duran 3 kişiden ikisinin de gözleri kördü. Üçüncüsü de Çanakkale'den sonra yakalanıp Kurtuluş Savaşı'na gönderilmiş, yani 3 savaşta çarpışmış bir ulusal kahramandı. Bunlar da ırgatbaşı, sizin başınızda bulunacaklar. Siz mal sahibisiniz, sizin için ırgatbaşlarına gerek yok ya, görenek olmuş. Şükrü Efendi, Şükrü Efendi, şu göreneği boz da ırgatbaşı Karaca Elif olsun. Hep birden gülüştüler. Karaca Elif, tuzlayım da kokmayın ötürüklüler. Şimdi adam olmuşlar da beni taşkalaya alıyorlar. Ulan siz kimsiniz de beni taşkalaya alıyorsunuz? Ötürüklüler, kendi üzümlerinin hırsızları. Hırsızladık, doğru, haklısın. Sen hırsızlamadın mı? Sen de üzüm yiye yiye bu yaşta gebe kadın gibi olmadın mı? Ne üzüm ne kendi malımın hırsızı oldum, ne de ötürük. Karaca Elif hırsız olmadı. Bağa gelmedi. Bir salkım üzüm değil, bir yaprak bile koparmadı. Kendi malının hırsızı olur mu? O kendi malını yiye yiye karnı davul gibi şişip ötürük olur mu? Olmaz. Hastadır o. O günlerde iyice hasta etti de Allah onu kendi malının hırsızı olmaktan kurtardı. Kendi malını çalan cehennemliktir. Şükrü Efendi göbeğini hoplata hoplata ayağa kalktı. Madem istediniz, ben de Karaca Elif'i ırgatbaşı yapıyorum. Bunlar ne alıyorlarsa Karaca Elif de bunların aldıkları gündeliği alacak. Sizin de başınızda duracak. Duyduk duyduk dediler. Duymadınızsa bunu da duyun dedi Karaca Elif. Tuzlayayım da kokmayın. Tam yerine oturttun Karaca Elif. Oturtmaz olur muyum? Bugüne bugün üstünüze amele başıyım. Çatlayın da patlayın. Kızın adı Peri'ydi. Kerim öyle çok dışarıya çıkmıyordu. Kızsa adalılar neredeyse o da içlerindeydi. Üzüm bağlarını birlikte hopur etmişler ama Peri bir üzüm salkımından başka ağzına üzüm almamıştı. Adalılar ılgınların içine daldıklarında ötürgen olmamasına karşın gitmiş, bir ılgının arkasına uçkurunu çözmüş, oraya ötürmediyse de şorlamıştı. Eve geldiğinde de en ince ayrıntısına kadar olan biteni Kerim anlattı. Üzüm bağlarını hopur edenlere hiçbir şey söylemediler mi? Söylemediler. Üstelik de koca doktor binbaşı mıymış neymiş, bu adanın kilisesini hastane yapmış, adanın Rum kadınlarının hepsi de Gelibolu'dan gelen yaralıları hasta bakıcılık etmişler. Her iki doktor da bu adayı çok sevdiklerinden hastane kapanınca burada kalmışlar. Toplulukla birlikte doktorlara gitmiş, ılgınların arasında o da ötürür gibi yapmıştı. Kalabalıktan hiç ayrılmıyordu. Demek herkes bağlarını yok edenleri bağrına bastı. Onların içinde seni kimse fark etmedi mi? Görmediler. Yalnız o tüfekçi mi, nişancı mı ne, gözlerini hiç benden ayırmadı. Öteki Poyraz mı, Abbas mı ne, beni gördü ya hiç bakmadı. Bana göre o kısa boylu, yeşil düğme gözlü adam seni öldürecek. Kararlı. Beni de sağ bırakmayacak. Öyle bir baktı ki bana, kanımıza susamış. O adam insanı bir sinek öldürür gibi öldürür. Sonra da kalkar gider abdest alır. İmamın tam arkasında durur da namaz kılar öldürdüğü adamın cenazesinde. Ne diyorsun sen? Burada kalabilir miyiz? Yavaş yavaş gevşiyorlar bana göre. Nişancıdan korkuyorum, taktı bize. Bir de sen çık ortaya onlarla konuş. Sen bir yıla kalmaz onların bizim için ne düşündüklerini anlarsın. Ben şimdiden biliyorum bizim için ne düşündüklerini. Nişancı ne düşündüklerini göz bebeklerinin içine yazmış. Göz kaçıran kişilerden de değil, kafasından ne geçiyorsa hepsi göz bebeklerinde. Bizi ne zaman öldüreceği yazılı mıydı göz bebeklerinde? Yazılıydı, hemen ilk fırsatta. Biz de ilk fırsatta buradan kalkan ilk tekneyle gideriz. Gitmemize engel olamazlar. Evi de satmayız, tapu elimizde. Bizim yerimize buraya bir yaşlı kurt gelmeli. Onlardan çok var, onlardan kimse şüphelenmez. Hele ben bir ortaya çıkayım, Abbas'ın da, Kedi Abbas'ın da, Nişancı Ağa'nın da, Vasili'nin de ciğerlerini, beyinlerini okurum. Ne demiş eskiler? İnsanın şu dünyada en bildiği canlı insandır. İnsan, insan olduğundan bu yana en çok insanla uğraşmış, en çok insanı düşünmüştür. Doktor bizimle gelenlerin çuval çuval topladıkları üzümleri nasıl kurutacaklarını öğretmek için Vasili'yi vazifelendirdi. Vasili bizim eve de gelecektir. Üzümümüz yok dersek gene gelecektir. Hem de üst üste çok gelecektir. O gidecek, arkasından nişancı gelecek. Bu düğümü çözecekler. Onlar için düğümü çözmek kolay. Kedinin adı Abbas ya, bizimkiler gelip Abbas kedinin soyunu sopunu sordular ya, ben de sordum ya, o zaman yakayı ele verdik ya. Bundan sonra buraya kim gelirse gelsin göz altındadır. Canını buradan zor kurtarır. Hele ben bir ortalığa çıkıp bakayım. Belki de bunlar Abbas'tır, Mabbas'tır, belki de bizim düşündüğümüzü düşünmediler bile. Eli boş gidip de eli el aleme maskara korkak olmayalım. O zaman bu dünyada beş paralık itibarımız kalmaz. Abbas erkek adıdır. Hiç kedi adı olur mu? Böyle bir kedi duyunca insanların şaşıracağı, cin bakışlı, cin fikirci nişancı bile bilmez mi? Yabancı bir insan bir adada bir kedi görür de o kedinin adı Abbas olursa, o da bir adamın arkadaşının adı olursa, o adam niçin başka bir Abbas arasın burada? Hele ben bir bunları yoklayayım. Önümüzde çok zaman var. Kerim her gün dışarıya çıkmaya başladı. Herkese selam veriyor, birçoğuyla da konuşuyordu. Poyraz yani Abbas oralı bile değildi. Onu kendisi gibi adaya bir sığıntı sanıyordu. Doktorlarla sohbet etti. hoş, gün görmüş, hoşgörülü, yumuşak insanlardı bu Çanakkale Savaşı'nın doktorları. Yıkılmış kiliseden, eski hastanelerinden söz açılınca ikisi iki yerden iç geçiriyorlardı. Herkes ona 40 yıllık dostu gibi davranıyordu. Nişancı artık gelmiyordu ya, her gördüğünde hatırını soruyor, "Peri nasıldır?" diyordu. Sıcacık, sevecen bir baba gibiydi. Adaya gelenler başlarında ırgat başları zeytinliğe gidiyor, topladıkları zeytinleri hasırların üzerine yığıyorlardı. Birinci gün akşama doğru ırgat başları çalışanların çok usta olduklarını Şükrü Efendi'ye bildirdiler. Şükrü bundan çok memnun oldu. 11 günde zeytinleri topladılar, bitirdiler. İki ağız daha toplayacaklardı ya, bu önemli değildi. Her ağzın birkaç günlük işi vardı. Her ailenin hasırların üstüne topladığı zeytinler küfeye doldurulup tartıldı. Katip okka başına topladıkları zeytinlerin parasını ödedi. Zeytin ırgatları bu bölgeye geldiklerinden bu yana çok zeytin toplamışlardı ama ellerine hiçbir zaman bu kadar para geçmemişti. Karaca Elif de kıvanç içindeydi. O da hiçbir yıl bu kadar para kazanmamıştı. Meğer ırgat başılar ne kadar çok para kazanıyorlarmış. Herkes kıvanç içindeydi. Vasile'nin dediklerine bakılırsa üzümleri kurumaya bırakmışlar, kuru üzümleri yakında çuvallara dolduracaklar. Irgat parasının dışında üzümleri satın alan Şükrü Efendi bir etek para da adaya verdi. O parada hastalar, sayrılar, parası tükenip de aç kalanlar için harcanacaktı. Çoktandır ortaya çıkmayan Arsen Usta da gözükür olmuştu. Sabah erkenden gün ışıdı ışıyacakken Arsen Usta'nın körüğü işlemeye başlıyor, örse inen çekiş sesleriyle birlikte kesiliyordu. Arsen Usta geldi geleli epey iş yapmıştı. Allah bereket versin, iyi kazanmıştı. Nişancı her balığın oltasından bir düzine olta almış, kutsal örsün üstüne çok para dökmüştü. Şu aşağıdaki kıyı köylerden de çok balıkçı gelmiş, olta ve zıpkın istemişlerdi. Gelenlerin çoğu giden Rum balıkçıların tayfaları, ortaklarıydı. Zıpkınları ısmarlayanlar bunları gelecek yıl Nisan-Mayıs aylarında avlayacakları kılıç balıkları için ısmarlamışlardı. Usta ısmarıç olmadan da epeyce zıpkın yapmış, üst üste duvara dizmişti. Kılıç zamanı zıpkınlar çok satılacaktı. Rumlar gittikten sonra bu yörelerde hiç demirci kalmamıştı. Zıpkıncılık zor bir zanaattı. Her demirci zıpkın yapamazdı. Ancak zıpkın ustası demirciler iyi bir zıpkını yapabilirlerdi. Poyraz'la Arsen Usta adaya geldiği gün tanışmışlar, dükkanı ona pazarlıksız vermişlerdi. Hemen o günde sıcak, candan bir dostluk başlamıştı. O gün birlikte Poyraz'ın evine geldiler, oturdular, değirmenlerin onarımını konuştular. Lena'nın yaptığı köpüklü kahveyi içtiler. Poyraz kalktı gitti, odaya girdi, geri geldi. Arsen Usta'nın avucuna 5 altın koydu. "Bu kadar para çok değil mi?" dedi Arsen Usta. "Artanını geri getirirsin ustam." Evden çıktılar, çınarların altına geldiler. Arsen Usta işliğine gitti. Poyraz da sedirlerden birine oturdu. Gözünü ağa efendilerin evine dikti. Eli yüreğinde kapının açılıp Zehra'nın merdivenden inmesini bekledi. Sabırlıydı. Arada bir denize bakıyor. Denizin yüzü ayna gibi yağmur yağacak diye düşünüyordu. Böyle denizi ayna olmuş bir günün sonunda bir fırtına, bir yağmur patlamış. Poyraz hışım gibi yağan yağmurun altında yürüyor, kendini denize vurmuş gidiyordu. Şimdi kendini yağmura, denize vurduğunu anımsıyor da nasıl kurtulduğunu bir türlü anımsamıyordu. Vasili'ye göre onu Zehra kurtarmıştı. Olabilir. Olabilir. Yağmurda yürürken onu seyreden, o denize giderken yetişip onu sarılabilir, sarılmış olarak da onu evine kadar götürebilirdi. Sevda, sevda derler be hey yarenler. Bilmeyene bir acayip hal olur. Bir acayip hal oluru durmadan yineliyordu. Kapı açıldı, elinde kovası, merdivenden çabuk çabuk inen Zehra'nın ayak sesleri Poyraz duydu. Duymadıysa bile ayak seslerini yarattı. Zehra geliyordu. Eli ayağına dolaştı. Ne yapacağını bilemedi. Zehra geldi. Kovasını musluğun altına koydu. Kova dolunca Zehra kovaya uzanırken Poyraz dile gelebildi. Gel değirmenini onarıma verdim. Arsen Usta yakında başlayacak. Kanatlar dedi. Durdu. Sesi titriyordu. Kanatlar mavi olacak. Yel esince de o maviler mavi bir güneş olacak. Bundan sonrasını çabuk söyledi. Biz seninle bir daha değirmen taşının üstünde oturup kırlangıç yavruları yaygara koparmayacaklar. Zehra gülümsedi, Poyraz sevindi. Mutluluktan uçmaya başladı. Deniz ayna gibi yağmur hışımlayacak. Ben denize, sen de değirmen olur mu? Zehra kovasını almış giderken gene gülümseyerek başını önüne eğdi. Bu olur demekti. Poyraz ayağa kalktı. Mavi, ak, turuncu parlak atlas kanatlar başının içinde dönüyor, nereye gideceğini bilemiyordu. Ayağa kalktı, çınarların dallarında kuş yuvalarını gördü, mutluluktan başı hafiften dönüyordu. Bir kartal, gagasında kana kuma belenmiş, seyiren bir meme hışılayarak gökten üstüne üstüne iniyordu. Birkaç adım gitti, sırtını çınarın gövdesine dayadı, gözlerini yumdu. Yanında yöresinde kazık kesilip buzların üstünde dikili kalmış binlerce asker duruyor, onu da karların altından çıkarıyorlardı. Onunla birlikte bir tabur askeri de. Daha kulaklarındaydı gökten sağılan, yumulup birer toprak olmuş kartalların kulakları sağır eden hışıltıları, ıslıkları. Ayakta bir süre düşündü, sonra birden karar verdi. Kerim'in evine yöneldi. Kerim'in evinde Isparta halıları, kadife koltuklar, ceviz masalar, duvarlarda resimler, bir de borulu bir gramofon, ev her şeyle oturmuş bir ev olmuştu. Peri ile Kerim, onun geldiğini pencereden gördüler, kapıda karşıladılar. Geç kaldığım için özür dilerim, size hoş geldiniz demeyi çoktan gelmeliydim. Efendim, şimdi de başımız üstünde yeriniz var. Kerim'in yüzüne, gözlerinin içine can havliyle baktı. Bu adaya ilk gelen Kerim'di. Buydu. Abbas'ı soran, onun yerine Abbas kediyi bulan o Kerim, işte bu Kerim'di. O Kerim'i o zaman bağışlamıştı. İkinci sefer gelen Kerim, nişancının bakışlarıyla karşılaşmış, tekneden inmeden geri dönmüştü. Kara giydi, 5 kişi de ne istiyordu, kimse bilmiyordu. Niçin öyle tuhaf bir biçimde gelmişler, niçin öyle davranmışlar, niçin gösteri biçiminde gitmişlerdi. Kerim tanıdığı, öldürmeden öldürüleceğini bildiği halde bir kızla buraya niçin gelmişti? Yüzü hiç adam öldürmeye gelen bir adamın yüzüne benzemiyordu. Yüzü rahat, güvenli, telaşsızdı. Bu yaşta bir insan öldüreceği kişinin hop der de önüne düşerse böyle mi davranırdı? Kerim'de hiçbir işaret yoktu. Kızın gözleri bir parlayıp bir sönüyor, yüzü yalvaran bir hal alıyordu. Kadınlar hep böyle kendilerini ele mi verirlerdi? Kadınlar isteselerdi, kendilerini saklamayı erkeklerden daha iyi bilirlerdi. Onu görür görmez yüzü alı al moru mor olmuştu. Yoksa Poyraz onu böyle mi görmüştü? Evin içini dibek kahvesinin kokusu doldurdu. Poyraz daha sağlıklı düşünmeye başladı. Kahve bu sabah kavrulmuş, dibekte dövülmüştü. Herhalde nişancıyı bekliyorlardı. Yoksa bir başkasını mı? Poyraz onlara her şeyi, onlar da ona, onu öldürmeye geldiklerinin dışında her şeyi söylediler. Poyraz sormadan önce bu adaya geldiğini, Abbas adına birini aradığını, onun yerine Abbas adına bir kedi bulduğunu söyledi. Kedinin sahibi de çok iyi bir insandı dedi. Gene buraya kalabalıkta birlikte gelip gelmediğini Poyraz sormadan o, ben buraya gelen kalabalıkla birlikte teknelerden birine binecekken baktım çoluk çocuk herkes üst üste, adanın bu kadar yakın olduğunu da unutmuşum, iskeleden kendime bir tekne tuttum, onlar buraya adaya yanaştıktan az sonra biz de öbür yana yanaştık dedi. Poyraz ortada kalmıştı. Bu adam öldürmeye gelen bir adam da diyemiyor, öldürmeyeceğini de düşünemiyordu. Bunu nişancıyla bir iyice konuşmalıydı. Kalktı, Kerim'le Peri onu bahçe kapısına kadar uğurladılar. Gece düşmanını kafasından kurşunlamış, ertesi günde tabutunun altına girmiş, ağlayarak mezara taşımış. Bu bahçe kapısına kadar uğurlama böyle mi acaba? Poyraz allak bullak olmuş nişancıya koştu. Nişancı doktorlara gitmişti. O da doktorlara gitti. Doktor Salman Sami onu kapıda karşıladı. Nişancı da burada, muallim de. Hadi hemen mektebe gidelim. Bu muallim yaman adam. Okulu bir donatmış, pir donatmış. Elif bağlar, defterler, kalemler, yepyeni sıralar, kitaplar, kara tahtalar, tebeşirler. Bu da senin gibi İstiklal Harbi'nde çarpışmış. İhtiyat zabiti. Haydin arkadaşlar. Poyraz Bey de geldi. Mektebe gidip bir bakalım. Ilgınların içinden geçip mektebe geldiler. Bu ılgınlık mektebin bahçesinin içinde kalacak. Bakın hele şu ılgın ağacından daha güzel bir ağacı hiçbir yerde gördünüz mü? Meyvesi yok, bir şeyi yok. Küçük pembe beyaz çiçekleri. Bizim mektebimiz buralarda birkaç yıl içinde dillere destan olacak. Okula girdiler, okul merdivenlere, maltaya kadar yummuş, arınmış, pırıl pırıldı. Sıraların çoğu da yepyeniydi. Her yan taze keresle kokuyordu. Öğretmen, ay başına tedrisata başlayacağız, bütün Türkiye'de böyle. Biz doktor beyle ikimiz, muallim beyle ikimiz, siz de Poyraz, Baytar beyle ikiniz her gün gelecek, sıralara çocuklarla birlikte oturacak muallim beyin derslerini dinleyeceğiz. Ben de geleceğim dedi nişancı. Sonra da sınıflar açıldıkça biz de çocuklara ders vereceğiz. 11. kaset, 1. yüzün sonu.